Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine Hacı Egen'den mektuplar köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah'a hamd ediyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde Ömer Bey bize 1. cilt 46. mektubu okuyacak. Beraber şerh edeceğiz inşallah. Mektubun konusu daha çok Allah'a iman konusu. Bakalım ne diyor İmam Rabbani. Buyur Ömer Bey.
Bilmelisin ki Allah'ın varlığı ve birliği, hatta peygamberimizin peygamberliği ve Allah Teala katından getirdiği hükümlerin hepsi apaçık ortadadır. Akli melekeler manevi hastalıklardan ve bayağı arızalardan arınmış olduğu takdirde bunları düşünmeye ve ispatlamaya ihtiyaç yoktur.
Normal bir insan bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu, kainatta bir nizam olması gerektiğini bilir. Herhangi bir alışveriş merkezine girdiğimizde, bir binaya girdiğimizde değil mi? Oranın bir nizamı, bir sistemi olduğunu hemen otomatik kabul ediyoruz. Herhangi bir ülkeye gittiğimizde o ülkenin kanunlarını, yani hiç böyle bunu kimsenin bize ispat etmesine falan gerek yok. Normal akıl bu kainatın bir idarecisi, bir yaratıcısı olduğunu kabul eder. Ama niye kabul etmiyor? İşte demek ki hastalık var. Gönüllerde, kalplerde. İmam Rabbani Hazretleri bunun sebeplerini herhalde açıklayacak şimdi. Evet.
Bu hususta düşünmek bir arızanın olmasına bağlıdır. Kalbi hastalıklardan ve basireti kapatan perdelerden kurtulduktan sonra geriye apaçık hakikatten başka bir şey kalmaz.
Zaten Sufilerin de yapmak istediği bu muhterem dinleyicilerimiz. Yani esasında hakikatle bizim aramızdaki en büyük engel kendimiziz, nefsimiziz. Bir rivayette okumuştum, nefis la'dan yaratılmış, hayırdan yani. Nefis daima hakkı, hakikati inkar ediyor, kabul etmek istemiyor. Nefis keyfince yaşamak istiyor. Yani ne kadar bütün insanlığın zararına bile olsa, kendi sağlığının zararına bile olsa nefis hep kötü işler yapmak istiyor. O yüzden de Kur'an'ı, sünneti, güzel efendimi, sözleri kabul etmek istemiyor. O yüzden sufiler zikirle, tefekkürle, sohbetle nefsi etkisiz hale getiriyorlar. Yani nefsi narkozluyorlar. Böylece hakikat apaçık ortaya çıkıyor. Şimdi belki felsefenin yaptığı şu, felsefe hakikati ispat etmeye çalışıyor. Akılla efendim, mantıkla. Halbuki akıl, mantık zaten İmam Rabbani'nin dediğine göre değil mi? Bunu zaten otomatik kabul ettiği için esas bizim nefsimizi ekarte etmemiz gerekiyor. Belki yani daha iyi anlaşılsın diye felsefe örneğini verdim. Yoksa her mantıklı, birazcık aklı başında olan her insan bu kainata bir nizam, bir kural olduğunu biliyor. Yani Allah'ın emirleri olduğunu, yasakları olduğunu fark ediyor esasında. Evet.
Nitekim safrası hasta olan bir kimse safra hastalığına müptela olduğu müddetçe şeker ve balın tatlı olduğunu ona ispatlamak söz konusu hastalığı sebebiyle bir delile ihtiyaç doğurabilir.
Şimdi burada derin bir konuya girdik Ömer Bey. Yani akıl mantıktan önce nefis tezkesi yapmamız gerekir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani adamın gönlü hasta ise, kalbi hasta ise sen bu adama oruç farzdır, namaz farzdır, şudur budur desen, akılla mantıkla İçki zararlıdır desen anlatamazsın bunu. Bugün yani biliyorsunuz haramların hepsi sağlığa zararlıdır. Her şeyimize zararlıdır, nesebe zararlıdır. Yani bizim insanın bu kainatta insan olarak kalabilmesi için Kur'an'daki emirlere uyması gerekiyor. Bizim kitabımızın bir avantajı var. Diğer dinlerdeki emirler ve yasaklar akla mantığa uygun değil. Çünkü insanlar bunları kendileri bozduğu için çoğu zaman akla ve mantığa da aykırıdır. Halbuki Allah-u Teala İslamiyet'i fıtrat dini olarak yarattığı için, İslamiyet fıtrat olduğu için, yani bizim tabiatımıza uygun olduğu için, bizim dinimizin emirleri ve yasakları tamamen bizim lehimizedir. O yüzden zaten akılla mantıkla bunu ispat etmenin bir manası yok zaten. Ama nerede sıkıntı? Gönüller hasta. Gönül hasta olunca, nasıl ki safra hastası tatlıyı acı, acıyı tatlı herhalde algılıyor. Bunun gibi adam hasta olunca da hakikati şer gibi, kötü gibi algılıyor. Bu konuda meselede çok güzel yine bir hikaye var. İki kardeş. Birisi tabakçı, yani derileri temizliyor, tabaklı, çok pis bir iş tabii ki. Pis kokulara alışkın bir iş. Diğeri de misk satıyor. Bir gün bu tabakçı, yani o derilere ulaşan pis kokulara alışık insan misk çarşısından geçerken güzel kokular ne yapıyor? Onu kendinden geçiriyor. Adam düşüp bayılıyor. Tabii şimdi gül pazarında ne olur? Misk parfüm pazarında. Herkes kolonya getiriyor, daha güzel kokular getiriyorlar ki adam ayılsın diye. Tabii bunları gördükçe adam baygınlığı da artıyor. Oradan kardeşi geçerken, ya diyor, bu benim kardeşim, onu ben bilirim. Bu güzel kokular onun başını döndürdü. Ben onun çaresini biliyorum diyor. Gidiyor ileride, affedersiniz, bir kelbin, bir köpeğin pisliğini alıp eline avucuna saklayıp gizlice bunun burnuna tutunca bu adam kendine geliyor. Bugün de maalesef muhterem dinleyicilerimiz, bazı yerlerde hak ve hakikat insanların, değil mi, hoş gelmiyor. İçki diyorsunuz, insanlar yüzünü buruşturuyor. Artık bu çağda içki olmaz mı diyorlar. Faiz diyorsunuz, haramdır diyorsunuz. Ya hocam, hangi çağda yaşıyorsun? Faizsiz bir alışveriş olabilir mi? Yani bu mümkün mü? Yani İslam'ın emirleri ve yasakları artık bizim kendi camiamızda bile maalesef hafife alınmaya başlıyor. Demek ki gönüller hasta. Normalde bir insana yani bir kötü işi yaptıramazsınız. Sağlıklı bir insan mesela durup dururken yani 100 metre bir binadan aşağı atlar mı? Bir denize atlayıp da köprüden aşağı atar mı kendisi? Atmaz. Ama dima bozulursa, gönül bozulursa, o zaman kendine zarar verecek her türlü kötü işi yapar. Şunu ifade etmek lazım ki önce bizim gönlümüzü tedavi etmemiz gerekiyor. Evet.
Şurası kesindir ki istidlal, yani akli çıkarım alanı çok dardır. Delil ve fikir yoluyla yakîn elde etmek çok zordur. Dolayısıyla yakîn derecesinde bir imana erişmek için kalbi hastalıklardan kurtulmak kaçınılmazdır.
Yani demek ki delillerle, akıl, mantıkla dindarlaşmak zordur diyor. Hakikaten de çok güzel bir noktaya şimdi temas etmiş. Ha, akılsız mantıksız dindarlık olmaz. Onu baştan söyleyelim. Akılsız mantıksız dindarlık olursa bugün maalesef Allah yani hidayet nasip eylesin. İşte IŞİD denen bir başımıza bela çıktı, değil mi? Yani la ilahe illallah diyerek yine la ilahe illallah diyen adamı öldürüyorlar. Tam bir haricilik yani. Akıl mantık sıfır. Hadis, sünnet, hiçbir şeyi düzgün anlamıyor bu adamlar maalesef. Böyle harici kafalı insanlar çok İslam aleminde. Akıl mantık olmuyor mu? Akılla mantıkla da bu iş olmuyor. Nice insan yani en güzel felsefe kitaplarını okuyor, en güzel kelam kitaplarını okuyor ama bakıyorsunuz ki hayatında İslam yok. İslam çok az. Hani akıl, mantık, kelam, işte felsefe, şu, bu. Hatta tasavvufu da bu göz okuyanlar çok var bu maalesef. Bunu da söyleyeyim. Ya yani alıyor tasavvuf kitaplarını bazı kardeşlerimiz. Felsefe kitabı okur gibi okuyorlar. Falanca sufi şunu yapmış, bir filanca sufi böyle davranmış falan filan. Bir felsefe gibi onu da, bir düşünce yani ürünü gibi algılayıp öyle anlatmaya çalışıyorlar. Onlar da istifade edemiyor. Demek ki imanın kemal ermesi için, insandaki şek ve şüphenin kaybolması için başka bir metot gerekiyor. İşte bu sufilerce zikirdir, sohbettir. İnsan Allah, Allah, Allah, Allah diye diye o hale geliyor ki, ümmi bir zat, geçen Altınok dergisine de, yani ümmiden kastım, çok ciddi bir İslami eğitim almamış bir zat, efendim, hayatına bakıyorsunuz, İslam'ı dört dörtlük yaşamaya çalışıyor. Başka bir sana bakıyorsunuz ki İlahiyat Fakültesi'nde hoca, bizim gibi mesela. Ama bakıyorsunuz ki İslam'ın en basit, en kolayca yaşanabilecek bir hükmünü, bir sünnetini ihmal edebiliyor mesela. Şimdi nerede kaldı ilim? Nerede kaldı akıl, mantık, şu bu? Demek ki bu tamamen apayrı bir mesele. Evet.
Tıpkı şekerin tatlı olduğu konusunda yakın sağlamak için safra hastalığının giderilmesi, şekerin tatlı olduğuna dair delil getirmekten daha zaruri olması gibi.
Yani şimdi şeker tatlı diye delil getirmek doğru mu yani? Şekerin tatlı olduğunu, fıtratı sağlam olan herkes bilir. Evet. Bu kadar basit. Yani demek ki tasavvuf esasında ne yapıyor Ömer Bey? Bizim fıtratımızı da canlandırmış oluyor. Böyle bir durumu da var.
Nefs-i emmare şer'i hükümleri inkar etmekte ve onların insan tabiatıyla çeliştiğine hükmetmektedir. Delille ikna olması beklenen nefsin inkarı sürdüğü müddetçe delillerle bu hükümlerin doğru olduğuna dair kesin inanç sağlamak doğrusu çok çetin bir iş.
Yani nefis zaten yani kurt kuzuyu yemeye kafaya koymuş. Nefis İslam'a uymamayı, İslam'ın emirlerini yerine getirmemeyi kafasına koymuş. Nefis de biliyor. İçkinin zararlı olduğunu, nefis de biliyor uyuşturucunun. Bugün maalesef değil mi, ülkemizde bir uyuşturucu gençler arasında bile yayılmaya başlamış. Evet. Yani görüyor hallerin perişan olduğunu. Nice sigara içen insanlar var ki bu sigara onu öldürecek farkında. Eli ayağı kesilecek onun farkında. Nice kumar oynayan insanlar biliyorlar ki bu işin sonu fakirlik, rezillik. Ama nefis ne yapıyor o insana? o haramın peşinden koşturuyor. Hatta bu konuda çok da güzel bir mesnevi hikayesi var. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. Allah'tan vahiy alacak. Kardeşi biliyorsunuz Samiri'ye teslim ediyor değil mi? Özür dilerim kardeşi.
Harun'a.
Harun'a teslim ediyor, Samiri değil. Harun, tabii bunlar gidince Musa Aleyhisselam bir Samiri diyor ki ya herkesin bir putu var. Bizim niye putumuz olmasın? Fırsat bu fırsat. Altınları toparlıyor. Ev dolaşıyor. Altınları eritiyorlar. Altın bir buzağı yapıyorlar, döküyorlar. Tabii ağız boşluğu, arkadan bir boşluk falan. Rüzgar bir yerden girip arkadan çıkınca bir ses çıkarıyor bir çeşit. Bunun görü görmez bu Beni İsrail kavmi, Hazreti Musa'nın o isyankar kavmi, bir pek çoğu hemen o puta ibadet etmeye başlıyor. Bu bizim putumuz, bak konuştuk falan diye. Bir de mucizesi var diye hemen ona efendim secdeye kapanınca Hazreti Musa orada çok güzel bir şey söylüyor. Ya diyor, ben size diyor o kadar keramiş mucize gösterdim. Nil nehrini yardım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Hep benden şüphe ile, bana bir şüpheyle yaklaştınız. Benden şüphe ettiniz. Ya diyor, alt tarafı bir buzağı. Ufak bir ses çıkardı rüzgardan falan filan. Hemen hiç şüphe etmeden nasıl taptınız buna? Nefis böyle. Hak hakikat değil mi? Yani insana bir insana en güzel şeyi anlatıyorsunuz. Kardeşim, güzel kardeşim bak camiye gel. Namaza başla. Bunlar güzel şeyler. Zekatını ver. Fakirin hakkıdır. Bu sosyal yardımlaşmadır. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Adam bir lira vermiyor. Ama başka birisi diyor ki falanca da bir eğlence var. Bir lira değil, 100.000 lira istiyor. Adam tak çıkarıp veriyor. 100.000 lira vermek hakikaten adamın yani atıyorum sermayesine bir zarardır. Bir lira vermek de hiçbir zarar değildir. O da biliyor aslında. Fakir sevindirmenin güzel olduğunu falan filan ama bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz akıl mantık bir yere kadar. İşte tasavvuf teslimiyet, aşk ve muhabbeti kullanmış. Aşk, muhabbet, teslimiyet de kendi kendine olmuyor. Akılla, düşünceyle de olmuyor. Olabilir. Bazı kardeşlerimiz hakikaten çok sağlıklı düşünerek, ki onun da metodu var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben batanları sevmem diyor. Güneşi görüyor, battınca olmaz diyor. Sonra ayı görüyor, benim tanrım ay diyor. Batınca yok diyor. Ne la uhibbul afilin. Ben batanları sevmem. Bak orada çok güzel bir mantık silsilesi görüyoruz. Ama bu bir noktaya kadar. Esas insanın ilerlemesini, Allah'a olan sevgisinin, muhabbetin artmasına, marifetin artmasına sebep olan gece kalkıp kıldığımız teheccüd namazları, seher vaktinde çektiğimiz istiğfarlar, kelime-i tevhidler, lafz-i celaller, insan bunlarla muhabbetullah'a erişiyor. Yoksa tefekkürle insanın esasında Allah'a erişmesi daha hızlı olması gerekiyor normal şartlarda. Çünkü diyorsun ya Allah beni yaratmış, el vermiş, ayak vermiş, her şeyi Rabbim bana vermiş, ihsan etmiş. Ben Rabbimi niye sevmeyeyim ki? Normali bu ama bu hani evdeki hesap çarşıya uymaz hesabı insanın hayatına baktığımızda nice akıllı süper zeka insanlar var. Kaç üniversite bitirmiş, her gün gazete okuyan, dünyadan haber olan insanlar var ama dini konulara gelince bakıyorsunuz ki akıl, mantık hepsi 180 derece zıttına çalışabiliyor maalesef. İşte İmam Rabbani muhterem dinleyicilerimiz bu konuya dikkat çekiyor. Ve tasavvufi metodun farklılığına ve üstünlüğüne dikkat çekiyor. Nice okuması yazması olmayan sufi kardeşlerimiz vardır. Zikirle, tefekkürle öyle mertebeye ulaşırlar ki hiç ateşe atsanız, hadiste geçtiği üzere ateşe atsanız o insanı imanından, davasından, İslamından taviz vermez. Niceleri de vardır ki bırakın ateş atmayı, mumla yaklaşsanız davasını terk eder. Çünkü imanı yakini ermemiştir. Evet, devam edelim Ömer Bey.
Kazanılması gerekli olan söz konusu kesin inancın nefis tezkiyesi olmadan kazanılması çok çetin olduğundan nefis tezkiyesi zaruret haline gelmektedir. Şüphesiz nefsini tezkiye eden felaha kavuşmuştur. Onu noksana uğratan da ziyana uğramıştır.
Şimdi burada İmam Rabbani Hazretleri tekrar nefis tezkiyesine işi getirdi. Yani akılla mantıkla diyor yakini imana erişmek çok zordur. Olabilir. İnkar etmiyor. Nice kelam alimlerimiz var değil mi hakikaten? Evet. Kelam iliminde, akılda, mantıkta, felsefede çok üst noktada bize ilim sunuyorlar. Bu da mümkündür. Bunu inkar etmiyoruz. Ama bu işin daha güzeli ibadetlerle, tezkiye ile olanıdır. Zaten ayet-i kerime de Estağfirullah. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ. Kim kurtulmuştur? Şüphesiz ki kurtulmuştur diyor Rabbimiz Şems suresinde. Nefsini tezkiye eden, arındıran. Zekka, yüzekki, tezkiye. Yani pisliği, çamuru, kötü olanı iyi olandan ayırmak. Nefsimiz de biliyorsunuz bizim ruhumuzda İmam Mevlana öyle buyuruyor. İnsanın diyor gönül alemi hayvanat bahçesi gibidir. Tilki vardır, yılan vardır, aslan vardır. Parçalamak isteriz, dövmek isteriz. Aldatmak, kandırmak, her şeyi yapmak isteriz. İşte bütün bu duyguların tezki edilmesi, kötülerinin ayıklanması, iyilerinin de teşvik edilmesi gerekiyor. Her insandaki kötü ahlak sanki bir ayrık otu gibidir. Onun gönül alan dünyasını böyle meşgul eder. Efendim orayı atıl bırakır. Hatta bu konuda yine Mesnevi'de çok güzel bir hoş hikaye var. Adamın birisi evinin etrafına diken ekiyor. Tabii dikenler büyüyor. Gelen geçen insanlara zarar vermeye başlıyor. Oranın valisi veya idarecisi diyor ki bu adama, hemşerim şu dikenleri sök. Bak bunlar gelen geçenin elini, ayağını, dizini çiziyor. Hayvanların efendim işte derilerine zarar veriyor. Bu dikenleri sök buradan. Adam diyor ki ya diyor daha yaparız. Vaktimiz çok. Etme eyleme. Diyor ki vali bak diyor sen yaşlanıyorsun. Güçten kuvvetten düşüyorsun. Halbuki bu dikenler ise daha çok kök salıyor. Daha da güçleniyor. Yani arada bir ters orantı var. Demek ki insan, muhterem dinleyicilerimiz, genç yaştan itibaren nefsini tezkiye etmeye çalışacak. Yani biz de yavrularımızı, çocuklarımızı değil mi? Ufak yaştan itibaren temiz ruhlu olmaya, paylaşmaya, doğru olmaya, saygılı olmaya alıştırmaya çalışacağız. Elimizden geldikçe. Bugün maalesef pek çok anne baba ne yapıyor? Çocuğunu televizyona teslim ediyor. Çünkü çocuğu en güzel meşgul etmenin yolu, en güzel demeyelim, en kötü meşgul etmenin yolu, açıyorsunuz bir çizgi film. Tabi o çizgi filmde neler var neler yok. Her türlü bazen kötü düşünce ve şey saklanmış olabiliyor çizgi filmin içine. Halbuki çocuklarımızı biraz zor yolu tercih edip onlarla ilgilenmek gerekiyor. Onların ahlakını düzeltmek gerekiyor.
Çocuğu hocam biz yani geliştirmek veya eğitmek yerine oyalamak diye bir şey yol izliyoruz yani. O da
tabii
kötü sonuçlar
bu daha
veriyor.
Çok kolayımıza geliyor. Evet. Çocukla meşgul olmak, onun dertlerini dinlemek, onun ahlakını düzeltmek, yaptığı hataları göstermek yerine açıyoruz film. Çocuk hipnotize olmuş gibi 24 saat başından kalkmıyor şimdi.
Hocam benim de bazen aklıma geliyor da bazı hususlarda, farklı hususlarda hani Peygamber Efendimiz kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor ama biz onu kolaya kaçın gibi sanki anlamışız. Müslüman tavrı biraz yanlış yere gitmiş gibi.
Tabii kolaya kaçmak değil. Yani tabii ki Allah Resulü helal olduğu sürece işin kolayını tercih ederdi. Evet. Biz de bunu yapmalıyız. Çocuklarımızı terbiye etmeliyiz. Kendimizi, ailemizi yardımcı olmalıyız birbirlerimize. Şimdi söyleyeyim pozitif eleştiri. Yapıcı eleştiri hakikaten çok faydalıdır. Bugün maalesef biz bunu da sevmiyoruz. Yani eşimiz bize bir hatamızı gösterse evet, rahatsız oluyoruz. Sanki bizim otoritemize, bizim efendim saltanatımıza baş kaldıran bir insan gözüyle bakıyoruz. Halbuki insan buna da açık olmalı esasında. Arkadaşının eleştirisine, iş arkadaşının eleştirisine açık olmalı. Ne diyor Hazreti Ömer? Bana bir hatamı söyleyenden Allah razı olsun diyor. Onlar açıklar. Ama biz bugün böyle biz hatamı söyledim mi sen kendi işine bak hemşerim. Sana ne? Sen benim babam mısın falan gibi böyle düşüncelerle ya böyle söylüyoruz ya böyle söylemesek de o adamdan bir kere artık soğuyoruz yani.
Ya da sen kendine bak
tabii,
diyoruz.
Tabii. O yüzden bu tezkiye çok önemli. Bugün sıkıntımız şurada Ömer Bey. İnsanlar okumanın, yazmanın, çizmenin farkında. Aman cahil kalmayayım, aman lise bitireyim, üniversite bitireyim, falanca bölümü bitireyim, filanca yerden de bir sertifika alayım. Herkes bunun çok farkında. Türkiye'de Allah'a şükür eğitim konusundaki farkındalık fazla hatta aşırı gibi. Yani öyle ki anne babalar var şimdi ben biliyorum yakinen. Çocuğu abdestinde namazında ama üniversiteyi kazanamamış. Sabah akşam ağlıyor. Başka birisi de çocuğunu hiç abdestle, namazla, dinle, imanla alakalı ortamlara göndermemiş. Kur'an kursuna göndermemiş, İmam Hatip'e göndermemiş, din eğitimi aldırmamış. Ama çocuk iyi bir bölüm kazanmış, sevincinden havada uçuyor. Çocuğun ahlakı da kötü diyelim ki. O da umurunda değil. Niye? Çocuk efendim iyi bölüm kazandı. İyi bir maaşlı işe girecek, tek derdi bu. Ya bir ki rızık Allah'ın değil mi? Ve kefaletinde Rabbimiz rızkı garanti etmiş. Bu kadar kaygılanmaya ne gerek var? Ama tezkiye konusuna gelince böyle bir derdimiz gündemimiz de yok yani. Hani insanın kötü ahlakı olabilir. Bu ahlakımın kötü taraflarını düzelteyim, güzel insan olayım, topluma faydalı olayım falan filan. Böyle bir derdimiz yok.
Ama birçoğunun kalbi temiz hocam zaten.
Zaten yani. Bir de şöyle bir şey var. Bir insana şunu yap, bunu yap, bunu yapma, şunu yapma diyorsunuz. Ya hocam diyor. Benim kalbim temiz. Sanki kalbini deterjanla her sabah temizlemiş gibi. Bir de böyle boş iddiada bulunuyor bazı kardeşlerimiz. O yüzden ben muhterem dinleyicilerimize, elhamdülillah bizim dinleyicilerimizin çoğu bunun farkında olduğunu düşünüyorum ben Ömer Bey. Nefis tezkiyesi, nefisimizin kötü ahlakını arındırmak. Hocam bu nasıl olur? İşte bu tasavvufun vazifesi, maneviyatın vazifesi. Maneviyat yolları ne yapar? Zikirle insanın kalbindeki kötü düşünceleri temizler. Bir insan devamlı Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah derse gönlü tertemiz, nur olur. Artık o nur gönüle kötü fikir ve düşünce de gelemez. Bir insan vardır mesela, kalbi kötüyse her baktığı şeyde kötülük görür. Yani bir araba görse bu araba benim olsun der. Şurayı ben soysam der, ne bileyim atıyorum. Ama bir insanın kalbi temizse ne yapar? Evim olsa sohbet yapayım der. Arabam olsa hizmet edeyim der. Eşim olsun, ailem olsun, tertemiz yuvam olsun der. Haramda gözü olmaz. Zina tefekkürü yapmaz mesela. İşte bu yüzden nefis tezkiyesi çok önemli. Maalesef bugün ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan birisi, artık biz bunun farkını unuttuk. Nefis tezkiyesinin gerekliliğini de unuttuk. Kimsenin böyle bir derdi yok. Birazcık namazımızı kılalım, biraz oruç tutalım, teravihe gidelim. Ama gönlümüzdeki o kötü hastalıklar, kin, nefret, gadab, cimrilik, korkaklık, ne bileyim böyle yağcılık, tabaspus dediğimiz her türlü kötü işler bizde olsun. Bu bize zarar etmez. Hatta bugün kibirli adama ne diyorlar? Efendim özgüveni yüksek adam diyorlar. Efendim cimri adama iş bilir. İşte gemisini yürütür, köşeyi dönen adam diyorlar. Hatta bunların bir kısmı övgü, açıkgözlük olarak görülüyor. Müslümanca yaşamak da bazen ya işte adama bak fakir fukara düşmüş, her şeyini dağıtmış falan filan. İnsanlar bazen de Müslümanlara acıyı veriyorlar. Esasında acınacak insanlar İslam'ı yaşamayan insanlar. Biraz da okuyalım.
İşte seyri sülükten ve nefsi tezkiye etmekten maksat, onların kalplerinde hastalık vardır ayetinde işaret edilen manevi arızaları ve kalbi hastalıkları gidermek suretiyle imanın hakikatinin gerçekleşmesidir.
Ve fî gulûbihim maraz diyor Allah-u Teala. Onların kalbinde hastalıklar vardır. Tabi bu hastalıklar manevi hastalık. Dediğim gibi biz maddi hastalıklarımızda çok dikkatliyiz. Başımız ağrısı doktora koşuyoruz. Biraz tansiyon düşse hemen doktora koşuyoruz. Tahliller, şunlar, bunlar. Yani insanımız şu anda elhamdülillah, bu güzel bir şey belki, maddi sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Ama manevi sağlığımız, ya bende bir kötü ahlak var mı? Bende cimrilik var mı? Bende bir tembellik var mı? Ya şuna gidip de bir uzmanına, bir hocasına, bir efendim mürşidine sorayım diyen insan çok çok çok azaldı maalesef. O yüzden işte bunu İmam Rabbani Hazretleri bize daima bunu hatırlatıyor. Kalpte hastalık da muhterem dinleyicilerimiz, ilaçla, aspirinle, gripinle tedavi olmuyor. Kalplerdeki hastalığın çözümü zikirde, namazda, oruçta, zekatta, önce Allah'ın farz kıldıklarında, ondan sonra nafilelerde ve bizim tabii maneviyat büyüklerimizin çizdiği yol haritalarında. Onlar tabii ruh uzmanı olmuş. Nasıl psikologlar hastalıkları teşhis ediyor, efendim bu psikolojik rahatsızlıkları, aynen bunun gibi tasavvuf büyükleri de insanlardaki manevi hastalıkları hemen tespit ediyorlar. Zor değil. Daha görür görmez nasıl ki bir tüccar değil mi? Daha müşterinin yürümesinden, selam vermesinden, konuşmasından cebinde kaç para olduğunu tahmin edebiliyor. Akıllı bu tezgahtar daha bakar bakmaz gözünden tanıyor müşteriyi. Ya bunda diyor fazla para yoktur. Buna iyi marka gömlek çıkarmayayım diyor. Ucuz bir şey gösteriyor mesela. Başından savmak istiyor. Ama iyi müşteri görür görmez de onun peşini bırakmıyor şimdi. Ona 40 türlü dil döküyor. Bütün malzemelerini, efendim gömlekleri, şunları bunları önüne yığıyor. Biliyor onda çünkü var. Bunun gibi gönül dostları, hak dostları da daha adamın gözünden tanırlar. Yani bazı ya hocam neden bilecek? Mucize mi? Yok, mucize keramet değil, tecrübe. Tabii keramet tarafı da olabilir. Allah da ilham da edebilir. İttegû firasetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Bu sebeple kalplerdeki hastalık, hastalıkların en kötüsüdür. Maddi hastalıklarımız bizi, Allah göstermesin, öldürür en kötü ihtimalle. Belki 3-5 sene ömrümüzden çalar. Yani o da yani iyi mi kötü mü, bunu Allah bilir yine. Yani belki son 3-5 sene iyi hayırlı amel yapamayacaksak erken ölmek hayırlı da olabilir. Evet. Onu bilemiyoruz, sırdır. Ama kalp hastalığından bir insan ölürse bazen ebedi cehennem, bazen de bayağı uzun bir cehennem hayatı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da dikkat ederseniz en çok inatçılık, kibir, efendim böyle pintilik, değil mi? Bu tür hastalıklarla insanlar küfre düşüyor. Yani o kötü hasetler var ya, insanı alıp Allah göstermesin küfre götürebiliyor muhterem dinleyicilerimiz. Şimdi 47. mektubu okuyoruz. Bu mektup hakikaten günümüzdeki Müslümanların siyasi ve politik durumlarını tarif eden, hakikaten çok güzel bir mektup. Biraz okuyup dertlenelim şu güzel mübarek Ramazan günü. Maalesef İslam alemi kan ağlıyor, değil mi? Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Pakistan, yani Hindistan, Çin, Afrika, bütün İslam aleminde çok ciddi sıkıntılarımız var. Müslümanlar daima kan kaybediyor şu anda. Bununla alakalı bir mektup, bakalım ne diyor?
Bilmelisin ki halka göre sultan, insanın bedenine göre kalp gibidir. Kalp sağlıklı olduğunda bütün beden sağlıklı, kalp hasta olduğunda da bütün bedende bir aksaklık olur.
Demek ki öncelikle İslam ülkelerindeki idarecilerimizi iyi seçmemiz, iyi tespit etmemiz gerekiyor. Tabi bunun da ilk yolu sufilere göre önce biz kendimiz iyi olalım. Şimdi şöyle bir şey var, değil mi Ömer Bey? Herkes devlet ricalini eleştirir. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, yolsuzluk yapıyorlar falan filan. Ama sonra onları arar, haksız bir kazanca ulaşmak, birini işe sokmak için, değil mi? Ya önce biz onları, ahlakını biz bozuyoruz. İdarecilerimizin ahlakını biz bozuyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ben hata yaparsam ne yaparsınız? Dedi ki, asaplarımız ayağa kalktı kılıcına. Dedi, kılıcımızla seni düzeltiriz. O da Allah'a hamd etti. Şimdi Hazreti Ömer yapan da etrafındaki bu güzel insanlar. Bugün en güzel idareci başa geliyor. En aklı başında bir insan bile ondan olmayacak bir şey istiyor. Sen istiyorsun, o istiyor, bu istiyor, şu istiyor derken onlar da neyse melek falan değil. Hataya düşüyorlar. Hadiste geçtiği üzere siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz diyor Allah Resulü. O yüzden biz önce iyi insan olmaya çalışalım. Ama imkanımız da varsa idarecilerimizin hayırlı insan olmasına dikkat edelim. Bu mesajı veriyor. Herhalde Türkiye'de bir seçim ortamı da var. İyi de bir tevafuk oldu. Evet.
Bunun gibi devlet başkanının düzgün olması, halkın düzgün olması, onun fena olması da halkın fena olması demektir.
Yani devlet başkanı nasılsa halk onun peşinden gider. İyi, güzel, salih bir insansa devlet başkanı, insanlar idarecilerin o tarafına takip etmeye çalışır. Kötüyse halk daha da kötü olur. Allah göstermesin. Evet.
Görmez misin? Geçen asırda Müslümanların başlarına neler geldi? İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar o kadar az ve güçsüz olmalarına rağmen bu hal Müslümanların kendi dinleri, kafirlerin de kendi küfürleri üzere devam etmelerinden başka hiçbir çöküşe yol açmamıştı.
Ya ne kadar harika bir tespit. İmam Rabbani Hazretleri'ni böyle büyük yapan da bu güzel tespitleri. Şimdi düşünün Mekke döneminde, değil mi? Allah Resulü tek başına çıkmış yola. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. En yakın amcaları, akrabaları ona kılıç çekmiş, ona işkence etmiş. Tek başına ya. Yani ufacık bir taviz versene. Ondan sonra gelmiş ashab-ı kiram. Daha 10 sene Hazreti Ömer Efendimiz 40. Müslüman, düşün yani. Kaç sene Müslümanlar azınlıkta. Hiçbir güçleri yok. Maddi güç sıfır. Zenginlik en fakir fukara. Değil mi? Buna rağmen bu zatlar bu kadar işkence altında, Bilal Habeşi Hazretleri, diğerleri, Sümeyyeler, ahad diyorlar. Sadece ahad demekle hiçbir bitmiyor ki. Yani harama girmiyorlar. O müşriklerin emirlerine, efendim hayat tarzlarına uymuyorlar. 10 sene işkence görüyor ama en ufak bir taviz yok. Biz nasıl peki Ömer Bey bugün? Yani Bilal Habeşi'nin üzerinde ağır taşlar, kızgın taşlar, değil mi? Bazen ateşle dalarlarmış, evet. Kendi yağı ateşi söndürmüş. Bu kadar ağır işkencelerden görmüş, ahad demiş. Biz bugün birisi bırakın bize işkenceyi, bırakın bilmem neyi, ufacık bir böyle yani başımızı ağrıtacak birazcık şey görsek hemen manevi konulardan vazgeçebiliyoruz. Maddi konuda vazgeçmiyoruz, onu söyleyeyim. Trafikte bir adama kızınca çıkıp herifi sudan aşağı, denizden aşağı atanlar var. Her gün işte aç gazeteleri sanki midesi bulanıyor ya. Ramazan günü eşini öldüren, çocukların gözü önünde eşini vuran, ya ufacık bir gadabına aldanan nice insanlar görüyoruz. Her gün bunları da yüzlercesinde görüyoruz maalesef. Bu tür kötü işleri. Ama nedense dini konularda bu fedakarlığı göremiyoruz. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, Önce biz sağlam ve güzel olalım. İnşallah içimizden de hayırlı insanlar, bizim gibi insanlar bizi idare etsin. Evet.
Ama geçen asırda kafirler İslam memleketinde kendi hükümlerini zor kullanarak yöneticiler üzerinde tatbik ettirebildiler.
Şimdi tabii şu da var. Bugün Müslümanların özgüveni eksik. Yani küfür ehli, İslam düşmanları, değil mi? Demokratik hakkımız diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Her türlü fikirlerini zorla da yaşatıyorlar. Biz ise İslam'da bir kere terörizm yok, onu söyleyeyim yani. Öyle şunu bunu yapmak yok ama ya demokratik hakkımız. Yani sesimizi yükseltemiyoruz. Benim başıma çok geliyor bunlar Ömer Bey. Gidiyorum bir mağazaya. Ramazan mübarek gün. Daha biraz önce bir yere gittim. Açmışlar abuk subuk böyle gayri İslami programlar. Ya herkes oruçlu. Oradan birisi çıkıp da Medine Cesaretli, hemşerim ben buraya tıraş olmaya geldim. Paramı da veriyorum. Hemşerim ben bu lokantaya yemek yemeye geldim. Mesela. Ben bu programı seyretmez ona değilim. Desek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Biz hapse mi atarlar, atmazlar. Hatta tam tersi iş yeri sahibi memnun olur. Der ki ya benim müşterim buraya geliyor, bana kıymet veriyor. Beni de uyarıyor. Yani bunu da yapmıyoruz. Ya bunun gibi o kadar çok örnekler var ki kendi evimizde yani evin annesi, babası çocuklar lüzumsuz ve zararlı bir program seyrediyor mesela. Dur diyemiyorlar. Tabi bu cesaretsizlikler ülke yönetiminde de maalesef baş gösteriyor. Haramlar, şunlar, bunlar işleniyor falan filan. Kadın hakları savunanlar, hayvan haklarını savunanlar, şunlar, bunlar, çevreciler. Aman yarabbi ne cingar çıkarıyorlar memlekette. Bizim Müslüman kesim süt dökmüş kedi gibi derler ya. Bu tabi cesareti kazanmamız gerekiyor.
Evet.
Yani vatandaşlık haklarımızı, demokratik haklarımızı bunlar da kullanmamız gerekiyor. Evet.
O kadar ki artık Müslümanlar İslam'ın hükümlerini açıkça yerine getiremez hale geldi. Eğer biri İslami bir hükmü açıkça yerine getirecek olsa derhal öldürülmekteydi.
Yani öyle ülkeler, Hindistan şartlarından bahsediyor İmam Rabbani. Yani bugün de maalesef değişen bir şey olmadı.
Evet.
Bugün Ramazan, mübarek Ramazan ayındayız. Bazı ülkede oruç tutmak bile yasak. Ya oruç tutmanın kime ne zararı var Allah aşkına? Bir insan yememesi, içmemesi kimini ne ilgilendirir? Değil mi? Ben diyet yapıyor olabilirim, şu yapıyor olabilirim, bu yapıyor olabilirim. Yani ibadet yapıyor olabilirim. Sana ne zararım var benim? Hani ben yani atıyorum başkasına zarar versem, başkasının hayatını şey yapsam. Bugün maalesef Çin'de, şurada, burada duyuyoruz. Oruç tutmak yasak. Camiye gitmek yasak. Hatta idam var, öldürüyorlar falan filan. Bu ne acı bir şeydir. Bu maalesef sadece Müslümanlar için geçerli bugün. Yani dünyada Hristiyan olduğu için öldürülen, Budist olduğu için öldürülen benim bildiğim pek bir olay, hadise yok. Daha çok Müslümanların başına geliyor. Çünkü biz pasifleşmişiz. Din kardeşlerimizin hakkını savunma konusunda vazifemizi icra etmiyoruz. Özellikle kendi aramızda ittifakımız yok. Bölük pörçüyüz. Zaten düşmanın gelip bizi vurmasına, kırmasına gerek yok. Maalesef biz o işi çok güzel yapıyoruz. Müslüman Müslüman silah çekiyor. Ufacık görüş farklılığı şundan bundan dolayı herkes birbirinin kanını içmeye hazır maalesef. Evet.
Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Habibi Muhammed'e inananların nedir bu başına gelen? Nedir onların kıymetsiz şeyler haline getiren?
Nedir bu bize hakikaten kıymetimizi düşüren? Bugün yani bir Avrupalı öldüğü zaman, bir Hristiyan öldüğü zaman dünya ayağa kalkıyor. Bir Yahudi öldüğü zaman dünya ayağa kalkıyor. Ama 30, 40, 50, 100, 300, 500 Müslüman ölsün. Bu normal yani. Müslüman demek. Yani kurbanı koyun demek sanki. Çünkü biz innel izzeti lillahi cemi'a. İzzeti, şerefi Allah'ın yanında. Müslümanın yanında aramayı bıraktık. İzzeti ve şerefi Batı'nın, Avrupa'nın, Hristiyanların yanında aramaya başladık. Böyle olunca da kıymetimiz ve değerimiz azaldı herhalde. Bir de dinimize, imanımıza olan bağımlılığımız, efendime söyleyeyim, itaatimiz azaldı. Böyle olunca da biz, Allah bizi maalesef bugün kıymetsiz ve ehemmiyetsiz. Tabi bunlar hepsi esasında muhterem dinleyicilerimiz hadislerde geçiyor. Sadece Kur'an ayetleri mucize değil, hadisler de mucize değil mi Ömer Bey? Allah Resulü diyor ki bir zaman gelecek kumlar gibi çok olacaksınız. Ama insanlar böyle yani böceklerin, şeylerin böyle bir yemeğe saldırdığı gibi size saldıracaklar. Sizin zenginliklerinizi, yeraltı, yerüstü zenginliklerinizi yağmalayacaklar deyince ya Resulullah diyor ashab-ı kiram. O gün sayımız çok az olacak. Yani insan niye zayıf düşer değil mi? Şimdi 1000 kişi mesela 5 kişi saldırsa ne olur? 5 kişi kaybeder tabii. Yani ashab öyle düşünüyor. Yani bizim kalitemizdeki bu insanlar nasıl olur da böyle mağlup olur? Demek ki herhalde Müslüman kalmayacak gibi deyince yok yok diyor. Kumlar kadar sayımızda çok olacak. Tam bugün tarif ediyor bunlar. Evet. Bugün Müslüman alemi, İslam alemi sayımız kumlardan da fazla. Ama etkimiz 3-5 milyonluk bir ülkeden çok daha az. Çünkü biz imanımızda yakini ve o şeyi yakalayamadık. Estağfirullah. Entümül e'levne in kuntum müminin diyor Allah-u Teala. Siz üstünsünüz. Hangi şartla? Eğer iman ediyorsanız. Bugün çok acıdır. Adam gelip kalkıyor Kanada'dan, gelip bizim ilahiyat fakültesinde Hristiyanlığı tebliğ ediyor. Kime? İlahiyat hocalarına. Benim başıma çok geliyor bunlar. Peki bizim böyle bir dinimize olan sadakatimiz, dinimize olan bağlılığımız var mı? Biz kalkıp da mesela Kanada'ya, Avustralya'ya, hı, Afrika'ya, Moğolistan'a İslam'ı tebliğ etmek için gidebiliyor muyuz? Nerede? Bir elin parmağını geçmiyor. Bir Nimetullah Hoca var değil mi?
Evet.
Meşhur. Allah ondan razı olsun. Japonya'da gidip İslam'ı tebliğ ediyor. Bana 10 tane örnek gösterin desem gösteremezsiniz. Gösteremeyiz. Biz de tabii suçluyuz bu konuda. Ama bugün gidin, ben size binlerce liste getireyim yani. Adamlar gidiyor Moğolistan'a. Gidiyor Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında. Çok ilginçtir. O adamın imanına bak sen şimdi. O Hristiyan, o papaz, o rahip, o misyoner. Yani sadakatine bakın sen şimdi. Tabutuna koyuyor kendi eşyalarını. Çünkü o zamanlar 1800'lü yıllarda bir misyonerin ortalama hayatı 6 ay. Yılanlar, çıyanlar, işte oradaki aslan, kaplan, ne bileyim, yerli kabileler ok atıyor falan filan. Ortalama 6 ay sonra ölüyor misyoner. Hristiyan yok fazla. Ama bu 100 senede Afrika kıtasının şu anda %50'si, %60'ı Hristiyan oldu belki. Niye? Çünkü o adamların imanı kendi batıl dinlerine çok fazla. Bizim ise hak olan dinimize olan imanımız ondan daha az. O yüzden üstünlük ne de? Eğer senin imanın o papazın imanından daha fazla değilse, o hahamın dini için yaptığı fedakarlıktan daha fazla değilse, sen üstün değilsin. Çünkü zaten ayette de geçiyor değil mi? İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz? Biz bugün diyoruz, biz müminiz, Müslümanız, üstünüz. Ama şartlarını yerine getirmiyoruz maalesef.
Halbuki evet. Hocam biz atalarımıza özellikle Osmanlı'ya baktığımızda ilahi kelimetullah noktasında, yani bunu yayma adına birçok yere fetih, bizdeki saldırı veya zulüm veya baskı gibi bir şey değil. Toprağını almak değil.
Tabii oradaki ona rağmen bu hale gelmişiz. Zulme, hatta Hristiyan'ın yaptığı zulme evet. Yani bizim ecdadımız sahip çıkmış. İlahi kelimetullah için gittiği için de Allah onları aziz kılmış, üstün kılmış. Kaç asır bizim ecdadımız değil mi? Bütün dünyada hükümran olmuş. Düşmanlar bile bizim ecdadımızı, işte Osmanlı'yla alakalı yazan pek çok seyyahların evet. kitapları var. Temizliğimiz, fedakarlığımız falan filan. Uzun uzun anlatılıyor. Çünkü o zaman insan dini için hayatını verirdi. Bugün ise insanlar ne için hayatını veriyor? Uyuşturucu için, kumar için, şu için, bu için, bilmem ne için. Maalesef böyle olunca tabii Müslümanların üstünlüğü, azizliğinden bahsetmemiz mümkün olamıyor. Evet, devam edelim.
Müslümanlar yaralı kalpleriyle birlikte İslam'ın taziyesindeyken kafirler alaylı tavırlarla onların yaralarına tuz basmaktaydı. Hidayet güneşi sapıklık ufkunun altında gizlenmiş, hakkın nuru batılın perdeleri ardında inzivaya
yani
çekilmişti.
Kendi yaşadığı dönemdeki Müslümanların durumunun çok kötü olduğunu söylüyor. Yani işte bu Ekberşah dönemi. Tabii bugün de dediğim gibi aynı hemen hemen durumları yaşıyoruz. Çünkü şunu da görmek lazım herhalde Ömer Bey. Allah-u Teala İslam hak din olduğu için daima Müslümanları imtihan ediyor. Evet. Estağfirullah ve le neblüvennekum şey'in minel havf vel cu' ve neksin minel envali vel enfüsü ve semerat. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de bize söylüyor. Bizi açlıkla, korkuyla, meyvelerden, canlarınızdan eksiklikle imtihan ederiz diyor Allah-u Teala. İnşallah Rabbimiz bu imtihanda bize güç kuvvet verir de İnşallah. Ümmetin tekrar eski güzel günlerine kavuşmasına hep beraber yardımcı oluruz. Bugün Abi. Maalesef bir kısım Müslümanlar küfre yardımcı oluyor.
Şimdi ise İslam'ın açığa çıkmasına mani olan unsurların yok olduğu ve Müslümanların sultanının tahta geçtiği müjdesi 7'den 70'e herkese ulaştı. Artık Müslümanların sultana yardım etmeyi kendilerine bir borç bilmesi gerekir.
Tabi bu Ekberşah öldükten sonra onun oğlu herhalde Cihangir olsa gerek, o başa geçiyor. Daha böyle mütedeyyin bir padişah Müslümanlara sahip çıkıyor. Ama şunu da söyleyeyim, biz Müslümanlar da fırsatları değerlendiremiyoruz maalesef değil mi çoğu zaman. Yani Allah bize fırsatlar veriyor, güzel idareciler veriyor. Onlara yardımcı olmak lazım. onların hayırlı işlerinde teşvik etmek lazım, destek olmak lazım. O gün de tahminen bu fırsatlar kaçırılmış olabiliyor bazen. Mesela bugün okullarımızda değil mi? Seçmeli dersler, Kur'an-ı Kerimler, siyer dersleri, İmam Hatipleri Allah razı olsun açanlardan, yapanlardan, hayırsever insanlardan oldu ama bakıyoruz ki bizim Müslüman'da bir tembellik var. Evet. Çocuğumuza o dersi seçtirmiyoruz. Din dersi öğretmenlerimiz yani ne bileyim ders bitse de evime gitsem hikayesinde olabiliyoruz maalesef. Yani biz şu anda radyolar, televizyonlar yani şu Allah'a hamdolsun şu radyo bir imkan değil mi yani? Bu televizyonlar yani şunu söyleyeyim biz de hakikaten vazifemiz bazen ihmal ediyoruz. Gel hocam konuş diyorlar konuşmuyoruz. Esasında o fırsattır. Orada hakkı ve hakikati söyleme imkanı varsa söylemezsek büyük vebale giriyoruz. Yani o yüzden de bazen de üstteki insanların iyi olması bizi kurtarmıyor. Yani bizde çok var değil mi? Benim dedem, anam, babam hacıdır, hocadır, müftüdür evet. diyorlar. O insanı kurtarmaz. Önemli olan biz ne yapıyoruz? İn tensurullah yansurküm diyor Allah-u Teala. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani burada şahsi bir sorumluluk var. Evet.
Şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme hususunda sultanı yönlendirmeleri icap eder. Sultana olan bu destekleri gerek sözlü gerekse fiili olabilir.
Şimdi ne var? Mesela biz sultanımızdan yani bu sultanlık yok artık o geçti. Yani idarecilerimizden hayırlı işler istemeliyiz. Bugün maalesef genelde de insanlar hep idareciler ne istiyorlar? Aş, ekmek, su, yol, telefon tamam bunlar çok tabii ki olması gerekiyor. Evet. Ama bir de insanın ahlakını. Bugün parklarımızın, bahçelerimizin hali maalesef. Esrar kullananlar, bonsai diye bir uyuşturucu çıkmış Ömer Bey. Bugün evet. okudum haberlerde. Dehşet maalesef. Kötü bir şey yani. Ucuz da bir şeymiş herhalde. Şimdi idareciler buna karıştığı zaman vay efendim içki yasaklandı. Vay efendim bilmem uyuşturucu, özgürlük falan filan. Öyle de bir kötü medyamız var bizim. Hayırlı bir ahlakla alakalı, İslam'la alakalı bir uygulama olduğu zaman hemen isyan bayrağını kaldırıyorlar. Ya bu ama bir zararlı bir şey. Gençliği korumak da devletin işi değil mi yani? Sadece dini olarak bakmayalım meseleye. Yani esrar kullanan bir insan, bonsai içip de sarhoş olan bir insan o parktan geçen kıza, kadına, çocuğa zarar vermiyor mu? Bunlara engel olmak gerekmiyor mu? İşte bu yüzden muhterem dinleyicilerimiz biz idarecilerimizden güzel şeyler isteyelim. Sadece aş, ekmek, yol, iş istemeyelim. Onları da isteyeceğiz şüphesiz. Ama bir de manevi, dini haklarımız da var. Bunları da istemesini bilelim diyorum ben. Evet.
En acil destek sözlü olanıdır. Bunun da en iyisi şer'i meseleleri, beyan ve kelamı inanç esaslarını Kur'an, sünnet ve icma-i ümmete uygun biçimde bildirmek.
Yani bir yere gidiyoruz. Mesela zengin bir dostumuz var, akrabamız var. Bu adam zekatını vermiyor. Ya hemşerim, kardeşim, dostum bak Allah sana şu kadar mal mülk vermiş. Zekatını vermen gerekiyor yani. Bazen de çekiniyoruz tabii şimdi. Zengin akrabamız aman kalbi kırılmasın. Adam mesela faizle iştigal ediyor. Biliyoruz. Ya kardeşim etmeyelim mi bu faiz haramdır. Hem de çok ciddi bir haramdır diyoruz. Aman kırılmasın. Olmaz. Kırılırsa kırılsın yani. Ha tabii kırıcı söylemeyelim o ayrı konu. Kavli leyin bizim şiarımız. Yumuşak konuşacağız ama hakkı da söylememiz gerekiyor yani. Haram haram demeyeceksek biz niye bu dünyaya geldik? Bugün maalesef bu vazifemizi çok ihmal ediyoruz. Yani İslam'da Müslüman'a da gördüğümüz yanlışlıkları, hataları söylemiyoruz. Ha nefsimizi dokunduğu zaman hemen söylüyoruz. Birisi ayağımıza bastığı zaman hemen gözüne bir tane yumruğu vurmak istiyoruz. Daha hiç sorgulamadan bile. Birisi arabamıza şöyle ufacık çiziversin değil mi? Hemen herifi vurmak kırmak istiyoruz. Maddi şahsi zarar o ayrı. Ama topluma, dine, imana gelen zararlarda bunu yani bir adam mesela gayri ahlaki bir hayat yaşıyor. Ya bunu uyarmak gerekmiyor mu yani? Zinaya zina demek gerekmiyor mu? Maalesef bugün bu konularda birazcık tembelleştik. Evet.
Böylece aradan bir takım sapık ve bid'atçilerin çıkıp yolu tıkamaları ve durumun bozulmasına yol açmaları engellenmiş olur. Bu tür yardım ahireti gözeten ehli sünnet alimlerine mahsustur.
Yani demek ki ehli sünnet alimlerinin vazifesi bu. Tabi biz halkımızın da vazifesi bu ehli sünnet ulemasına kulak vermek, onları dinlemek ve onları teşvik etmek. Onları cesaretlendirmek. Bugün yani bir hoca efendi vaaz ediyor camide, cemaat şikayet ediyor. Efendim faiz kötü demiş. Hoca politikaya gir. Ya politikaya bunun alakası yok ki. Kur'an'da yazılı olan bir şey bu. Ya sen bu iş yapıyorsan bile günah kendi boynuna hiç olmazsa hocaya engel olma. Bunu herhalde anlamamız gerekiyor. Netice-i kelam muhterem dinleyicilerimiz. Bugün de vaktimizin herhalde sonuna geldik Ömer Bey. 47. mektup çok önemli mektup. Belki haftaya biraz daha devam ederiz bundan inşallah. Allah-u Teala cümlemize şu güzel Ramazan ayında İslam'ı tebliğ etmeyi de nasip eylesin. Amin. Bir insan İslam'ı tebliğ etmiyorsa demek ki onu beğenmiyor. Biz neyi tebliğ, neyi reklamını yaparız? Çok güzel bir şey bulduk değil mi? Yani bir sabun olabilir. Ya öyle güzel, öyle güzel. Herkese anlatırız. Teşvik ederiz. Hatta alır hediye ederiz arkadaşlarımıza. Bir insan İslam'ı sadece yaşıyor da onu tebliğ etmiyorsa burada bir sıkıntı var. Ya İslam'ı körü körüne yaşıyor, adet olarak yaşıyor veya yaşadığının hakiki olduğuna inanmıyor. Çünkü biz güzellikleri paylaşmak için yaratılmışız. Allah bizim fıtratımıza vermiş bunu. Kötülüklere engel olmak için yaratılmışız. Bir çocuk yola koşsa hangi aklı başında insan? Boş ver canım. Benim çocuğum değiller mi? Koşar o çocuğu kurtarırız. Hatta bazen kendimizi tehlikeye atarız. Nice insan bir yangından adam kurtarırken kendi ölüyor mesela. Tanımadığım insanı kurtaracağım diye. Allah bunu fıtratımıza vermiş. O yüzden inşallah şu güzel günlerde bu vazifemizi, emr bil maruf vazifemizi hatırlarız inşallah. Nehy anil münker vazifemizi hatırlarız diyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize hayırlı, güzel Ramazanlar diliyorum. Allah Celle Celaluhu bu ayda hepimizin inşallah affını, bizim efendim mağfiretimizi bizlere nasip eder. Görüşmek üzere efendim haftaya. Hoşça kalın.